Ayrım 7, sayfa 69, Baron İstilası, Timur Soykan. Mian Vuotic'in gizemi. Ne ihbar mektubunda ne de ilk toplanan bilgilerde Milan Vuotic'in adı geçiyordu. Vukotic cinayetindeki en gizemli isimdi. Kavaç ve Scagliari çetelerinin savaşında defalarca hedef olmuş bombalı saldırılardan kurtulmuştu. Vukotic suikastında çok az iz bırakmayı başarmıştı ama polis onun öneminin farkındaydı. Kavaç çetesinin bir numarası Radoje Zviçer'e yakın bir isimdi. İddianameye göre Vukotic'in öldürülmesini Sarı ile birlikte planlamışlardı. Sırbistan ve Karadağ'daki yetkililerden bilgi talep edildi ve gelen yanıtta önemi daha iyi anlaşıldı. Milan Vuotic, Kavaç çetesinde yönetici pozisyonundadır. Çete üyelerinin kullandığı Sky ECC isimli şifreli mesajlaşma programında XR26MI, 4F49F9, DCSLKQ, B85C60, 827KN7 kodları ile adlandırılır. 18 Eylül 2022'deki eş zamanlı operasyonda Kavaç çetesi mensuplarına yardım ettikleri öne sürülen holding sahibi Murat Polat, holdingin yönetim kurulu üyesi Asiye Yüksel ve Ayşe Sipahi evlerinde gözaltına alındı. Yovan Vukotic'i adım adım takip eden 35 plakalı beyaz Hyundai i20'deki Furkan Yeşil, Artvin Hopa'ya gitmişti ve Gürcistan'a kaçmak üzereydi. Binali Cangöz çetesinin mensubu olan adam son anda yakalandı. Onun sevgilisi ve takip sırasında otomobil kullanan Elanur Tuna ise İzmir'de gözaltına alındı. Binali Cangöz çetesinin cinayeti organize ettiği ileri sürülen mensupları Erdi Ertan, Niyazi Serkan, Altun Daşar, Esat Candan, Emre Çakmak, Cemre Murat Çalış'ta operasyonda yakalanan şüpheliler arasındaydı. Vukotic'e ateş açılan motosikletteki tetikçilerden Emircan Sümer, Örnektepe'deki evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Barış Boyun çetesine mensup diğer tetikçi Yakup Doğan ise bulunamadı. Gürcistan'a kaçmıştı. Daha sonra yakalanarak Türkiye'ye iade edilecekti. Vukotic cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün nezarethanesindeydi ve cinayet soruşturmasında önemli bir mesafe alınmıştı. Baronlara oturum izni. İfadelerden Sarı ve Milan Yubuyot için sahte kimlikle Türkiye'de oturum izni almanın peşinde olduğunu görüyoruz. Sarı'ya cep telefonu araç temin eden Asiye Yüksel'in cep telefonundan Sarı ve Milan Vuotic için vesikalık fotoğrafları çıkmıştı. İfadesinde bu fotoğraflar sorulduğunda Asiye Yüksel şunları söyledi. Ben Radoje Zivković'i Mario ismiyle tanıyordum. Gerçek kimliğini emniyette öğrendim. Hem Mario'nun hem de arkadaşının oturum iznini almak için uğraşıyordum. Fakat anlaştığımız avukat bunu beceremedi. Ama Milan Vuotic'in oturma izni zaten vardı. Bu durumda Radoje Zivković'in oturum izni için başarılı olamamışlardı. Ama daha önce farklı kimliklerle bunu başardıklarına dair veriler var. Nedense soruşturma oturum izni konusundaki skandalların üzerine gitmedi. Ayrıca aynı öldürdükleri Vukotic gibi Kavaç çetesi liderlerinin de Türkiye'de mal varlığı edindiği ifadelerden anlaşılıyor. Sadece kara parayı aklamıyor, o kirli parayla sağlam bağlantılar kuruyorlardı. Asiye Yüksel ifadesinde şöyle dedi. Mario'yu, yani Radoje Zivković'i, 5 yıldır tanıyorum. Gayrimenkul alım satımı nedeniyle samimi olduk. Son 2 yıldır derdini anlatacak seviyede Türkçe konuşup komiklikler, espriler yapabiliyor. Asiye Yüksel'in ifadesinden Sarı ve adamlarının sık sık gece kulüplerine gidip eğlendiği de anlaşılıyor. Radoje Zivković'in Polonezköy'deki otel odasında ve Ataşehir'deki evinde bulunan bilgisayar, flash disk ve cep telefonları suikastın delilleriyle doluydu. Adım adım cinayet sinyalleri. Siyah iPhone telefonunda Vukotic suikastının hazırlıklarına dair fotoğraflar vardı. Kareli bir kağıda el yazısı ile Erdi ve telefon numarası yazılmıştı. Bir başka kağıtta yine erdi ve başka bir telefon numarası not alınmış ve cep telefonuyla fotoğrafı çekilmişti. Polis Erdi'nin Binali Camgöz çetesinin mensubu Erdi Ertan olduğunu öne sürdü. Polise ulaşan ihbarda cinayet organizasyonu için şöyle deniliyordu. Niyazi Aldun Daşar ve Erdi bu ihaleyi aldı. Burada kastedilen cinayet ihalesiydi. Erdi'nin karşısına yazılmış telefon numaralarından biriyle ihbarda adı geçen Niyazi Altun Daşar, 7 Ağustos 2022 ve 10 Ağustos 2022'de görüşmüştü. Sarı yani Radoya Zivkovic cinayetten 17 gün önce 22 Ağustos tarihinde bir alışveriş sitesinin sayfasından ekran görüntüleri almıştı. Ekranda GPS takip sistemi ürünleri vardı. Vukuat için şoförünün arabasına bunlar yerleştirilecekti. Alışveriş sitesinden bu cihazları satan iki iş yerini bulmuşlar ve GPS takip malzemelerini almışlardı. Zivkovic'in telefonunda cihaza giriş şifresi vardı ve bu numarayı dairenin içine almıştı. Bu şifre sayesinde suikast ekibindeki herkes hedefi takip edebilecekti. Ertesi gün Binali Camgöz çetesinden Furkan Yeşil ve Elanur Tuna GPS'leri yerleştirmek için Vukot için şoförünün Küçükçekmece'deki evinin sokağındaydı. Suikast ekibi Vukot için şoförünün otomobilini artık uydu üzerinden takip ediyordu. Bunun için Real Time isimli bir uygulamayı kullanıyorlar ve harita üzerinde aracın konumunu hangi yöne ilerlediğini görebiliyorlardı. Radyo Zivkovic 30 Ağustos 2022 günü Vukot için öldürüleceği beyaz Opel'in konumuna bakmış ve telefondan ekran görüntüsü almıştı. Beyaz Opel Küçükçekmece'deydi. 2 Eylül'de ise beyaz Opel'in mavi bir ok olarak haritada ilerleyişini izledi. Otomobil bahçeli evlerdeyken ekran görüntülerini aldı. Sarı suikast günü beyaz Opel Mecidiyeköy'e yaklaşırken bir kez daha ekran görüntüsünü çekti. Bu görüntüleri sadece suikast ekibine değil tüm dünyada aranan örgüt liderine göndermiş olmalı. Nitekim sadece dakikalar sonra motosikletli tetikçiler Vukotic'e ateş açtı. Operasyonda el konulan cep telefonlarında bulunan fotoğraflar cinayet planının detaylarını ortaya koydu. Zivkovic'in siyah iPhone'un galerisinde beyaz Opel'in çok sayıda fotoğrafı vardı. Sokakta otoparkta park halindeyken beyaz Opel defalarca fotoğraflanmış ve Zivkovic'e gönderilmişti. Cinayet gününün ilk saatlerinde 8 Eylül 2022 saat 1.26'da beyaz Opel'in park halinde olduğu sokakta bir araç bekliyordu. İddiaya göre aracın içinde Binali Camgöz çetesinden Furkan Yeşil vardı. Issız sokakta beyaz Opel'i fotoğrafladı ve Telegram'dan Sarı'ya gönderdi. Bu o gün hazırlıklarının tamamlandığı ve sabah hazır olduklarının mesajıydı. Haziran'dan beri takipteydiler. Kavaç çetesi liderlerine araç, ev ve telefon sağlayan Asiye Yüksel'in cep telefonunda da 34DMJ nokta nokta plakalı beyaz Opel'in park halindeyken her açıdan çekilmiş fotoğrafları bulundu. Bu fotoğrafların tarihi cinayet organizasyonunun daha eskiye dayandığını kanıtladı. Bu fotoğraflar Asiye Yüksel'in cep telefonuyla 22 Haziran 2022 tarihinde çekilmişti. Yani suikasttan 2,5 ay önce Kavaç çetesi Vukot için İstanbul'da kullandığı otomobili tespit etmiş ve takibi almıştı. Burada şuna dikkat çekmeliyiz. Cinayet organizasyonuna ortak olan Binali Camgöz bu sırada yakalanmamıştı. 6 Temmuz 2022'de Karadağ'da yakalanarak Kavaç çetesi mensuplarının kaldığı koğuşa konulmuştu. Bu bir rastlantı mıydı, yoksa Binali Camgöz'ün yakalanması da suikast planının bir parçası mıydı? Asiye Yüksel cep telefonunu Mario olarak tanıdığı Radoya Zivkovic'e 3 kez verdiğini ve bu fotoğrafların o sırada çekilmiş olabileceğini anlattı. Asiye Yüksel ve onun yanında çalışan Ayşe Sipahi, zenginliklerini sergileyen Sırpların tüm işlerini hallediyordu. Bu kişiler için lüks rezidanslarda evler tutuyor, bu evlerin kira, aidat gibi ödemelerini yapıyorlardı. Ayrıca araç kiralama, cep telefonu ve hat temini gibi işlerini de çözüyorlardı. Sarı, Haziran 2022'de özellikle Opel Astra bir araç kiralamalarını istemişti. Ayşe sipahi bu aracı kiralayarak Sarı'nın yanındaki adama teslim etti. Polisin iddiasına göre Vukot için kullandığı otomobilin özelliklerini incelemek için bu aracı kiralamışlardı. Vukotic cinayetiyle ilgili olarak 13 kişi tutuklandı, toplam 16 kişiye dava açıldı. Kavaç çetesinin liderleri Radoje Zivković ve Milan Vujotic için silahlı suç örgütü kurmak, tasarlayarak kasten adam öldürmek, resmi belgede sahtecilik suçlarından 7 yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapse kadar ceza istendi. 6 şüpheli ise silahlı suç örgütüne üye olma ve tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. 8 sanık için ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek, tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor. Silahlı suç örgütü kurmak ve cinayetten yargılanan Milan Vujotic'in sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilip ev hapsine alınması dava sürecinde dikkat çeken noktalardan biri olacaktı. Hiçbiri suçlamayı kabul etmedi. 18 Eylül 2022'de yapılan operasyonla gözaltına alınan zanlıların hiçbiri suçlamaları kabul etmedi. Burada adı geçen sanıklar savunmalarında özetle şunları söyledi. Radoje Zivković, yani Sarı. Sevdiğim için İstanbul'a gelip yerleştim. Özel nedenlerle kendimi Mario olarak tanıttım. Ailemin gönderdiği para ile yaşıyorum. Karadağ'da hakkımda kırmızı bülten var ama hangi suçlardan olduğunu bilmiyorum. Emniyette telefonumun şifresini vermedim. Telefonum açılmadı. Telefonumda ele geçirildiği iddia edilen görüntüler bana ait değil. Telefonların şifrelerini hatırlamıyorum. Olaylarla ilgim ve bilgim yoktur. Zdravko Perunović, yani Pitbull. 4 ay önce Türkiye'ye geldim, birikmiş paramla geçinirim. Radoje Zivković'i Karadağ'dan çocukluğundan beri tanırım. Türkiye'de Radoje'nin Ataşehir'deki evinde kalıyorum. Vukotic'i tanımıyorum, öldürülmesiyle ilgim yok. Milan Vujotic, suçlamaları kabul etmiyorum. Suç örgütüyle bir alakam yok. Fransa'da kayak yaparken yaralanmam sebebiyle Türkiye'ye tedavi amaçlı gelmiştim. İddianamede geçen Türk vatandaşlarından hiçbirini tanımıyorum. Asiye Yüksel. Bu olayın hiçbir yerinde değildim. Ben Radoje Zivković'i Mario diye tanıyordum. Radoje Zivković'i iddianamedeki gibi tanısaydım asla görüşmezdim. Ayşe Sipahi. Asiye Yüksel'in söylemesi nedeniyle Sırp şahısların işlerini yaptık. Çünkü onlar İngilizce ve Türkçe bilmiyordu. Bu kişilerle Asiye Yüksel'in olmadığı bir ortamda asla görüşmedim. Murat Polat. Asiye Yüksel uluslararası bir holding olan şirketimde çalışır. Sırp şahısları tanımıyorum. Benim bu olayla hiçbir ilgim yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Furkan Yeşil. Binali Camgöz'ün örgüt lideri olduğu dosyada yargılanıyorum. Elanur Tuna ile 2 yıldır tanışırım. 1 yıldır sevgiliyiz. Erdi Ertan ile Elanur Tuna'yı arayıp eskort kadın istediği için tartıştık. Erdi Ertan'ı ağabeyimin arkadaşı olduğu için tanırım. Vukotic'i tanımıyorum. Öldürülmesiyle hiçbir ilgim yok. Beyaz Opel'e GPS yerleştirmedik. Biz o sokağa uyuşturucu satın almak için gittik. Elanur Tuna, Furkan ile İstanbul'a geldik. Eskort kadın isteyen kişilere eskort kadın ayarlıyordum. Furkan da bunu biliyor. Emre Karaağaç isimli kişiyi kesinlikle tanımıyorum ve hiç konuşmadım. Telefonumu bazen erkek arkadaşım Furkan alırdı. Ama bu süreçte biriyle konuşup konuşmadığını bilmiyorum. Ben kimseyi takip etmedim. Bu olayla ilgim yoktur. Esat Canlan, araç kiralamak ve Furkan'a vermek dışında bu olayla hiçbir bağlantım yoktur. Erdi Ertan, Elanur bana eskort kadın ayarladı. Sırp şüphelileri tanımıyorum. Radoje Zivković'in telefonunda çıkan Erdi yazısı ve telefon numaraları hakkında hiçbir bilgim yok. Emircan Sümer, 2020'de Barış Boyun'un liderliğindeki çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınmıştım. Benim bu olayla ilgim yok. Motosikletteki şahıslardan biri ben değilim. Sadece ayakkabımı benzettikleri için tutuklandım. Emre Karaağaç. Vukotiç ile abi kardeş ilişkimiz vardı. Ben de bu saldırıda yaralandım. Panik olduğum için plakaları söktüm. Cep telefonundaki signal ve WhatsApp uygulamalarını sildim. Bagaja GPS nasıl yerleştirildi bilmiyorum. Elanur Tuna ile bir HTS kaydının nasıl olduğunu anlamadım. Niyazi Serkan Aldundaşar. İzmir'den İstanbul'a işlerim nedeniyle sık sık gelirim. Pendik'te demir depom var. Sırp şahısları tanımıyorum. Benim bu olayla hiçbir ilgim yok. Yakup Doğan 13 Temmuz 2023'te Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Suçlamaları kabul etmedi. Davada Murat Polat tutuklanmamıştı. İlk duruşmada Ayşe Sipahi ve Niyazi Serkan Altundaşar tahliye edildi. Yargılama bu kitap yazıldığı sırada devam ediyordu. Lüks villada işkence ve cinayet. Yovan Vukotiç'in öldürülmesinden sonra bu suikastı organize eden Kavaç çetesi liderlerinin Türkiye'yi terk etmemesi çok şaşırtıcı. Üstelik telefonları, bilgisayarları ve flash bellekleri delillerle doluyken İstanbul'da kalmaya devam ettiler. Muhtemelen yakalanmayacaklarından çok emindiler. Belki de birilerine çok güveniyorlardı. Sarı, yani Radoya Zivkoviç'te ele geçirilen dijital veriler cinayet soruşturması için delil cenneti gibiydi. Örgütün diğer yöneticilerinden Milan Vujotic daha tedbirli davranmış ama yakalanmaktan kurtulamamıştı. Tekrar altını çizmekte fayda var. İhbarda ve soruşturmanın ilk aşamasında Milan Vujotic'in adı geçmiyordu. Ayrıca Radoya Zivkoviç telefon şifrelerini vermediğini, telefonunun açılmasının imkansız olduğunu söylüyor. Belki doğru, belki yalan. Ama soruşturmada elde edilen deliller konusunda bazı gizemler olduğunu söylemek gerekiyor. Bu deliller WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalara sızılarak toplanmış olabilir mi sorusu aklımızın bir köşesinde duruyor. Kavaç çetesinin acımasız ve firari lideri Radoya Zviçer'e doğrudan bağlı çalışan örgüt yöneticisi Radoya Zivkoviç bir flash bellekte suçlarının arşivini saklamıştı. Bu flash belleğin imajını alıp içindeki verileri inceleyen polisler gördükleri karşısında şoke oldu. Elleri, ayakları, gözleri bağlanmış bir adama işkencenin görüntüleri vardı. Burada aynı fotoğrafın bir fotokopisi yerleştirilmiş. Altyazısı şöyle: Radoya Zivkoviç'in flash belleğinde kaçırılan kişinin görüntüleri çıktı. Bu yıllardır kayıp olan Risto'ydu. Aynı günlerde Sırbistan İçişleri Bakanlığı Türkiye'deki yetkili makamlara bir bilgi notu gönderdi. Bu bilgi notunda mafyanın şifreli haberleşme programı Sky ECC uygulamasına sızıldıktan sonra elde edilen bilgiler vardı. Radoya Zivkoviç'in flash belleğinde bulunan fotoğrafların aynısı daha önce Sky ECC uygulaması üzerinden diğer çete üyelerine gönderilmiş, Avrupa polisinin yani Europol'ün eline geçmişti. Ayrıca bu olayla ilgili çete üyelerinin yazışmaları da bulunmuştu. Sırbistan polisi incelemeler sonucunda görsellerde işkence yapılan kişinin kimliğini belirledi. Skalyari çetesinin önemli liderlerinden Risto Mijanović'ti. 2 yıl önce İstanbul'da kaçırılmıştı. Risto Mijanović 1989 Karadağ doğumluydu. Karadağ'ın yanı sıra Bosna Hersek vatandaşıydı. Lakabı Risto Kaptan'dı. Karadağ'da çok sayıda silahlı saldırıya adı karıştı. 2013 yılında uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı ve 5 yıl hapis cezası aldı. Suç örgütü kurmakla da suçlanıyordu. Risto Kaptan daha önce Sırbistan ve Avrupa medyasında önemli haberlere konu olmuştu. Pek çok mafya grubu gibi Skalyari çetesi de kripto haberleşme uygulaması Sky ECC'yi kullanıyordu ve onların mesajları da Europol'ün eline geçmişti. Risto Mijanović İstanbul'da kaçırılmasından 5 ay önce 24 Haziran 2020 günü Sky ECC üzerinden diğer çete üyeleriyle yazışıyordu. 7. ayrımın sonu. Sayfa 79.